Herkese yeniden merhaba. %100 şampiyonusunda arabalar yarışıyorum. Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii ki de uzun bir aranın ardından, yaz arasının ardından Belçika Grand Prix ile ilgili konuşacağız. Ama özellikle benim için biraz fazla süren bir yaz arası oldu. Yaz arasını her ne kadar böyle biraz işte Oscar Piastri'nin reddetmeleri, Alonso'nun Aston Martin'e gitmesi derken biraz olaylı başlamıştık ama devamı hiç öyle gitmedi. Zaten shutdown'la birlikte aslında 2 hafta hiçbir haber alamadık takımlardan. Ve tam geri döndük derken de Ricciardo'nun McLaren'den ayrılış haberi geldi. Ama buna girmeden önce bugün tabii ki yine Çağla ve Eylül'le birlikteyiz. Size halinizi, hatırınızı sormak istiyorum. Sizin yazarınız nasıl geçti? Bu tatiliniz nasıl değerlendirdiniz? Değerlendirebildiniz mi?
Formula 1 açısından sıkıcıydı. Çünkü daha çok olay beklerken aslında hiçbir olay olmadı. Böyle pilot değişimleri haricinde. Onun dışında yoğun bir aydı diyebilirim.
Yani görüşmediğimiz süre boyunca hepimizin ayrı ayrı yoğunlukları vardı. Ama bir şekilde toparladık ve Formula 1 geri döndü. Geri dönmesi de böyle bir tık hızlı oldu. Ricciardo'nun McLaren'den ayrılacağının açıklanmasıyla. Ama Çağla'ya katılıyorum. Formula 1 açısından beni de çok tatmin etmedi. Hani geçen sene sürekli bir işte Russell ne zaman açıklayacaklar acaba diye beklediğimiz o yaz arası veya Bottas nereye gidecek diye beklediğimiz o yaz arası olduğu için bu sene daha sakindi. O sakinliği çok sevmedim. Daha fazla aksiyon beklemiştim kendi içimde diye söyleyebilirim. Ayşem sen ne yaptın diye soracağım ama sen bronzlaştın zaten bu yaz arasında.
Aynen öyle. Benim tatilim biraz Formula 1 pilotlarıyla aynı döneme denk geldi diyebilirim. Onların tatil storylerini kendi tatil storylerimi atarken izledim diyebilirim. Onun dışında yani yaz arasında Eylül bir yaş daha aldı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Tekrardan doğum günün kutlu olsun.
Teşekkürler. İyi ki doğdun Eylül.
Aynen, iyi ki doğdun. O zaman bizim tarafımızdaki olayları bitirdiysek Ricciardo McLaren ayrılığına direkt olarak geçebiliriz bence. Yani aslında beklediğimiz bir şeydi çünkü bu sezon boyunca da gazeteciler tarafından Ricciardo'ya sorulan bir şeydi. Kendisi inatla storyler attı. Arkadaşlar ben hala McLaren'deyim 2023 sonuna kadar merak etmeyin tarzı böyle turuncu bir arka plan önüne yazılar yazmıştı belki hatırlarsınız. Ama yaz arasında işler değişti biraz. Ben açıkçası Ricciardo için üzüldüm çünkü hani yaz arası gerçekten bu işte yarış dünyasından uzak kalıp böyle kafalarını rahatlatabileceği 2 hafta nadir sürelerden biri. Ama Ricciardo işte geleceği için endişelenerek ne yapacağını belki bilemeyerek böyle tatsız konuşmalar geçirdi. Çünkü sonuçta McLaren'de üst yönetimde onu istemeyen 3-5 insan var Vettel'in de dediği gibi. Ve hani kararı onlar verdi ve karşılıklı aslında Ricciardo da olgun bir şekilde çıkış maddesindeki ücreti de tam bununla ilgili hani şeyler var. 17 milyon diyen var, 15 milyon diyen var. Ben ilk başlarda 21 milyon diye okumuştum falan.
Çok iyi para ama.
Bayağı yüklü bir para alarak aynen. Ricciardo ayrıldı McLaren'den. Neler düşünüyorsunuz bu ayrılıkla ilgili?
Eski bir Ricciardo fanı olarak. Öncelikle ben çok erken açıklandığını düşünüyorum. Hani sürekli dedikodular dönüyordu ama sanki sezon bitince açıklanır gibi geliyordu bana. Ama yaz arasında her ne olmuşsa ki buna bence Oscar da çok etkili bu kararın bu kadar yaz arasında açıklanmasına. Ki iki Avustralya'nın aslında karşı karşıya gelmesi de biraz benim komiğime gidiyor. İkisi de şey çünkü. Ama Ricciardo açısından hep böyle şey geliyor bana. Yanındaki pilot onu tatmin etmedi yani ondan biraz daha iyi olduğu sürece hep bir kaçma eğiliminde. Yani bence tabii ki bu kendi kararı değil McLaren'den ayrılması. Ama Max'te de öyleydi. Max ne kadar ön plana çıkmaya başladığı zaman kendisi bir anda yani gitti Red Bull'dan. Daha sonra başka açılarda kendini denedi. Ama olmadı. Bu yaz arasında da çok da streslenmemiştir bence Ayşe ya. Çok rahat bir insan ya. Bu kadar tazminat aldıktan sonra şey de demiş olabilir. Aman ya falan. Ama ben
emekli olsam ben.
Şey gibi tam emekli ikramiyesi gibi bir tane çiftlik alıp şeyden Avustralya'dan ki var zaten onun öyle bir yeri. Takılacak gibi orada. Ben bu arada Formula 1'de çok kalmış taraftar değilim. Evet çok iyi bir pilot ama daha ne yapacak yani? Sadece orta sıralarda yarışabilir bundan sonra.
Çağla'ya hem katılıyorum hem katılmıyorum. İki şey söyleyerek başlamam. Bir, hani zaten McLaren ondan önce Indy'ye gidip yarışmasını teklif etmiş, reddetmiş. Ben sadece Formula 1'de yarışmak istiyorum diye. Hani kendi evet Formula 1'de yarışmaya belki hala devam etmek istiyor ama bence şu anki mentalitesi olarak Formula 1'de yarışmaya devam edecek bir kafa yapısı yok Ricardo'nun. Hani evet hala çok riskli olabildiği bir dönem oluyor ama bir o kadar da riskli olmadığı, aldığı sonuçları kabullenmeye başlıyor belli bir raddeden sonra. Yani iki yarış çok hırslanıyorsa üçüncü yarış ya aman olmuyormuş deyip salıyor bence tam anlamıyla bu. Bence problemi de bu zaten McLaren'de. Hani Norris geçen senenin ilk başında onu bu kadar üstün bir şekilde mağlup etmeseydi hani bir şekilde daha hırsla tutunabilirdi. Bazı açılardan McLaren'in Norris'e değer verdiği de doğru. Bu arada ben orada Ricardo'yu da algılayabiliyorum, anlayabiliyorum. Sonuçta takımın yıldız çocuğuyla aynen
Altın
yani iki
çocuktu
tane
bir de
yıldız
orada.
çocukla mücadele
Aynen.
ettiniz siz. Yani Red Bull'da ve McLaren'de. Hep sizden küçük insanlarla. Bir raddede bunları anlayabiliyorum ama bence gidebileceği sağlıklı hamle Formula E'dir. McLaren'in Formula E takımıydı. Ama onların da şimdiye kadar sadece tek bir pilot açıklayıp hala ikinci pilotlarını açıklamaması da aklımda bir soru işareti bırakıyor. Belki Ricardo Formula 1'de hiçbir koltuk bulamaması halinde oraya gider. Çünkü iyice karıştı orası işte Motorsport'tu sanırım bir haber girdi. Kim girdi hatırlamıyorum. Diyor ki haberde hani Colin Herta gelecek bu arada. Hani Alpine'de yani Helmut Marko da onu çok beğeniyormuş. McLaren'den izin alıp Alfa Tauri'de onu yarıştırmak. Pierre Gasly ile Ocon'u takım arkadaşı yapıp Alpine'e yollamak istiyorlarmış şekli bir haber. Hani esasında
Motorsport
Alonso'nun
girdi ona.
ha aynen. Ya esasında Alonso'nun gridde yaptığı değişiklik bütün gridi birbirine kattı. Hani
Zaten
belki
Alonso
McLaren
sürekli
ayrı yani belki McLaren bir sene daha kabul ederdi Ricardo ile yarışmayı.
bir sene daha ama böyle mi devam edecek? Hani o da var. Bir sene daha artık bu adamın bahaneleriyle.
Ben Ricardo ile ilgili şöyle düşünüyorum. Hani kendisi bu hafta boyunca yaptığı bütün röportajlarda aslında şey söyledi yani. Formula 1'de kalmak istiyorum. Eğer herhangi bir seride yarışıyorsam bunun Formula 1 olmasını istiyorum ve bunu rekabetçi olarak yapmak istiyorum dedi. Bence hani ilk iki maddeye kadar sıkıntı yok. Yani üçüncü maddeye kadar daha doğrusu bir sıkıntı yok. Bence gerçekten Formula 1'de kalabilecek bir pilot. Ama işte rekabetçi bir takım mı olur? O biraz bence sıkıntılı. Yani şeyi çok iyi anlayabiliyorum. Gerçekten hani hepimizin belki de işte Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından ya da şu an günümüzün en iyi pilotları olarak gördüğümüz bir isimdi Ricardo. Ama son 2 yıldır o kadar kötü ki hani Norris'in o kadar arkasındaki hani ve biz hiçbir zaman da Norris'i bu arada şey olarak görmedik yani. Evet çok yetenekli, çok iyi bir pilot. Ama yani işte bir Leclerc gibi, bir Verstappen gibi bir hışımla gelmedi yani Formula 1'e. Onun da performansını bulması zaman aldı. Ya tabii ki hani bu Leclerc'in de aldı, Verstappen'in de aldı yani. Hani sonuçta tecrübe herkese güzel şeyler katıyor. Ama demek istediğim o wonderkid olarak gelmedi hiçbir zaman. Ve hani öyle bir pilota yenilmesi bence hikayesinin böyle bitmesini asla istemeyecektir Ricardo. Çünkü gerçekten şu anda hani çok kötü bir durumda yani hani hiç kariyerinde hiç bu kadar hızlı değil işte artık işi bitti falan gibi olduğunu düşünmüyorum. Hani Ricardo'nun McLaren arabasıyla uyuşmayan bir şeyleri vardı. Sonuçta buraya Ricardo çok tecrübeli bir pilot olarak geldi. Belirli bir arkasında hani bir kas hafızasıyla geldi diyeyim. Yani o yüzden böyle tamamen bir şeyler oluşmadı ve hem takım tarafından hem Ricardo tarafından o maksimum bir türlü çıkarılamadı. O yüzden bence hani kontratının erken bitirilmesi kendisi için iyi bile olacak. Ya ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani neredeyse 2 yıl oldu. 2 yıldır bir şeyler olmuyor. Üçüncü yılda da hani bunun olmasını beklemek bence biraz polyanlacılık olurdu. Ben üçüncü yılda da hiçbir şeyin çünkü değişeceğini düşünmüyorum. Hatta yani Ricardo'nun üstünün daha da fazla çizileceğini düşünüyorum. O yüzden erkenden McLaren'den çıkıp hani neresi olur gerçekten şu an Alpine'le ilgili söylentiler var. Haas'la ilgili söylentiler var. Hani Alpine bana biraz garip geliyor açıkçası Alpine'e gidebilecek olması. Çünkü hani oraya böyle işte ben yeni bir sayfa açmaya geldim. Bir takımla işte şampiyonluğa yürümeye geldim diyerek gitti. Ve yani 2 yıl sonra arkasına bile bakmadan McLaren uçtu. O yüzden hani Renault daha doğrusu Alpine tarafında yani bilemiyorum giderse şaşırırım açıkçası.
Ben
Ya Haas'ı da Ricardo yani istemeyecektir bence Haas'ta olmayı. O yüzden sanki bana böyle 1-2 yıl ara verebilirmiş gibi geliyor. Ama yani eninde sonunda bence Ricardo kesinlikle Formula 1'e dönmek isteyecek. Yani Formula E'yi falan istediğini de düşünmüyorum. Formula 1'de hani eninde sonunda böyle bir yıl aradan sonra falan gelecekmiş gibi geliyor bana aşağı.
Ben burada son bir şey daha eklemek istiyorum. Bence McLaren ile Ricardo arasında ilk başta istedikleri şey çok birbirine benzerdi. Hani şampiyonluklar için, yarış galibiyeti için mücadele etmek isteyen bir pilot ve bir takım vardı ortada. Ama geriye dönüp baktığınızda bence Ricardo da orada şeyin hani düşüncesiyle gelmiş. Bu takımın birinci pilotu ben olacağım. Hani ben birinci pilot olurum ile gelmişti muhtemelen. Ve baktı ki Norris onu geçmeye başlıyor ve hani o birinci pilot olmamaya, takımın ilk tercihi olmamaya başlıyor. Hani lepleniyorsunuz sürekli takım arkadaşınız tarafından. Ve birinci pilot olarak geldiğinizi düşündüğünüz bir takımda bunu yaşıyorsunuz. Hani sonuçta takım yani Norris'in orada birinci pilot olması Ricardo'ya benim sürekli kendimi daha iyi olduğumu kanıtlamam lazım baskısına soktu bence. Ve ben belli bir yerden sonra o baskıyla bence mücadele edemedi.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani Ricardo asla hani ikinci pilotluğu kabul edecek ve hani takım emirlerine uyabilecek bir pilot değil bence. O yüzden hani gidiyor oluşu bence gerçekten hani söylediğim gibi tekrar ediyor gibi olmayayım kendime. Hani onun için iyisi olacak deyip aslında yaklaşık 15 dakikanın ardından Belçika Grand Prix'sine yavaştan geçelim bence. Belçika Grand Prix'si tabii ki Spa Formula 1'in en eski, en sevilen pistlerinden birisi. Şahsen benim de favorilerim arasında. Şöyle başladı aslında hafta sonu. Spa'nın Spa oluşuyla yani daha doğrusu geçişe çok izin vermesiyle bir sürü pilot aslında motorlarını değiştirmeye karar verdi ve bunun doğrultusunda grid cezaları aldılar. 6-7 pilottu şu an tam sayıda yani yanlış söylüyor olmayayım ama bayağı bir pilot motor değiştirdi. İşte son dakika Gazi'yle pit yolundan başladı falan. Öyle bir hafta sonuyla başladık aslında ve hani sıralama türlerinde de normalde işte şey olur. Sen motor değiştirdiysen işte cezan varsa işte Q3'te yarışmazsın falan gibi ya da işte Q2'de tow verirsin takım arkadaşına falan gibi. Öyle olmadı çünkü bir sürü insan ön grupta bir sürü insan aslında ceza aldığı için hani kimin önde başlayacağı yine önemliydi. O yüzden Verstappen sadece bir tur attı Q3'te. Ona rağmen 0.6 saniyeyle pol aldı.
Sıralama turları bence çok sıkıcıydı. Yani hiçbir şey olmadı sıralama turlarında hani. Yani buradaki hiçbir şeyden kastım kaza, olay veya kırmızı bayrak değil. Kimse kimseyi geçmek için de belli bir yerden sonra bir çaba harcayamadı. Çünkü zaten Verstappen çok iyi turlar attı. Yani hiçbir şey olmadı sıralama turlarında. Yani hani zaten ne bileyim Verstappen tur atmasaydı işte Leclerc tur atmasaydı veya cezası olan pilotlar tur atmasaydı evet çok daha heyecanlı bir sıralama turu olabilirdi. Çünkü herkes her şeyini vermek zorunda kalırdı. Ama yani hani hiçbir şey olmaz mı bir sıralama turlarında? Ben hiç keyif almadım sıralama turlarından. Bir de geçen sene yani en yakın örnek olarak geçen sene aklıma geldiği için söylüyorum. Geçen sene o yağmur altında heyecanla izlediğimiz sıralama turları olunca bu sene böyle çok sakin, hiçbir şey olmayan, dehşet uyku getirici bir sıralama turu haline dönüştü benim için. Yani söyleyebileceğim tek şey bu şu anda.
Kesinlikle katılıyorum. Yani bir an hatta ben işte bizim grubumuza da yazdım. Yani Sainz ve Perez arasında yaşanan bir şampiyonluk savaşı izlediğimiz senaryoda yani oldukça sıkılırmışız. Yani tabii ki de ikisinin kendine göre sebepleri vardı. İşte Perez trafikte kaldım vesaire bir şeyler dedi. İşte öteki gidip başka şeyler falan. Ama yani inanılmaz sıkıcıydı. Zaten hani bu şeye de bağlanıyor. Yani Red Bull özellikle Verstappen inanılmaz dominanttı. Yani herkesin söylediği gibi işte bütün antrenmanlarda da yani bütün lastik setlerinde de yarım saniye, bir saniye herkesten daha hızlıydı. O yüzden yani hani bütün pilotlar cumartesi günden dediler ki işte Max muhtemelen kazanacak falan. Hani böyle acayip yani hani Verstappen için belki de kariyerinin en dominant hafta sonlarından biriydi. Yani bunu da aslında direkt şuna bağlayalım. Hani Çağla bilmiyorum senin sıralama türleriyle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı ama. Şöyle hani dediğim gibi 14. başlamasına rağmen herkes onun kazanacağını düşünüyordu. Hani biz de aslında yarışı izlediğimizde hani ilk turda 8.liğe çıktı. İşte kaç 10. turda mı ne işte podyum yerlerin 3. sıraya çıktı falan. Hani bir teknik bir arıza yaşamayacağı takdirde aslında yarış kazanacağını hepimiz cumartesi gününden biliyorduk yani. Çünkü bütün pilotlar bile Çok bundan bahsediyordu. Ya. Gerçekten çok hızlıydı. Yani ben şunu demek istiyorum. Hani Cuma gününden itibaren arabasına güvenen Verstappen biraz korkuluyor. Yani ondan biraz korkulması lazım. Yani çünkü hem çok sevdiği bir pist hem Red Bull'a inanılmaz uyan bir pist. Çünkü hani düzlüklerde ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Red Bull motorunun ne kadar bu sene iyi olduğunu biliyoruz. Ve Spa'da yani buna çok uygun bir pist. Bir de üstüne hani Verstappen oluşu var yani. O yüzden aslında kaçınılmazı biz cumartesiden görüyorduk yani. Hani böyle bazı mimler falan gördüm işte. Verstappen'in kazanmasına şaşırıyormuş gibi yapanlar falan hani. Hiç şaşırmadık aslında yani. Evet hani gerçekten olağanüstü bir şey yaptı. Bir de üst üste ikinci kez bunu yapıyor. İşte Macaristan'da da 10. başlamıştı falan. Hani bunu çok kolay şeylermiş gibi yapıyor ama aslında gerçekten bence yüksek bir high phrase'i hak ediyor yani.
Max hiç stres yapmıyor. En önemli şeyi bu bence. Kendine güveniyor ve biliyor ki okey 14. başladım. En kötü ihtimalle podyuma çıkacağım yani. Bunu bilincinde yarıştığı için etrafa korku salıyor.
Bir de bence şey var hani bu adam 2020'nin sonuna itibaren böyle ve bunu aralıksız 1,5 sene boyunca yapabilmek müthiş bir şey. Hani burada Hamilton'ı ayrı tutarak söylüyorum. Genç pilotlar arasında bakıldığında veya hiç dünya şampiyonu olmamış pilotlar arasında baktığınızda hani bence bunu yapabilmek müthiş bir şey. Bakıyorsunuz siz belli bir raddede hani hem sakin kalabiliyorsunuz hem yani Max bence o agresif yarış tutumunu geriye bıraktığından beri bu istikrarı bence sağladı. Agresif yarışmaması gerektiğini anladı belli bir yerde.
Kesinlikle katılıyorum. Ve bu bence bu seneyi hani özel kılan şeylerden birisi de şu. Bu sene evet en iyi arabalardan biri Red Bull. Ama her pistte en iyi araba olmadı. Yani Ferrari gerçekten çok iyi. Hani bu karşılıkta hem Ferrari'nin kötü oluşu hem de işte Verstappen'in ekstra iyi oluşuyla aslında şu an fark bu kadar fazla. Yani hani şey de değil, eski işte Mercedes yıllarında Hamilton'ın pole alacağını biliyorduk yani biz. Hani öyle bir heyecanlanmıyorduk yani. Ama bu seneki mesela pole sayılarına bakıyoruz yani. Hani en hızlı araba evet Spa'da çok farklı Verstappen'deydi, Red Bull'daydı. Ama sezon geneline baktığımızda hani 9. galibiyetini aldı 13 yarışta. Yani hani bu dominasyonda geçmedi aslında bütün sezon. Ama işte hani hem Verstappen'in gerçekten hani dediğiniz gibi hani çok istikrarlı 2020'nin sonundan beri kesinlikle. Hani hem de Ferrari'nin gerçekten hani Alonso'nun dediği gibi hani Ferrari bu. Hep garip kararlar seyirciler yapıyorlar havasında olmasıyla aslında biraz da böyle oldu.
Alonso şey demişti işte Ferrari her zaman yalnız strateji uygular. Çok doğru bir
evet,
şey.
Evet, aynen öyle.
Alonso'ya katıldığım tek nokta bu zaten genel olarak.
Muhtemelen zaten evinde de müthiş bir dominasyonla, gümbür gümbür ordusuyla harika bir yarış çıkarır yani hani.
Bir de şey zaman... komik. Red Bull tarafı şey yapıyor ya, Verstappen'in yarışı kazanacağını beklemiyorduk. Şey oluyorsun. Aynen.
Horner orada şeyi düşünerek onu söylemiş bu arada. Hani totaline bakıldığında Sainz'ın ve Ferrari'nin daha mücadeleci olmasını bekliyorduk. Hani sonuçta antrenmanlarda yarış temposunda yarış temposunda gittiklerini çok düşünmediklerini falan söylemiş orada. Hani sıralamada da zaten Leclerc'in cezası var. Sainz'da hani her halükarda Sainz'a ikincilik zaten pole getirecekti gibi düşündüklerini söyledi. Yani onlar daha rekabetçi olmasını bekliyormuş Ferrari'nin. Onların orada kastettiği şey o.
Böyle bir dünya hani, yok ama maalesef.
Çatır çatır. Aynen. Çatır çatır Max geçerken Leclerc'in de bu kadar easy geçişler yapabileceğini düşünmüş onlar kendi kafasında.
Bir de hani şöyle bir şey var. Hani soğuk havadan aslında biraz korkuyordu Ferrari. İşte çünkü Macaristan'da yaşanan olay işte o soğuk havada işte Ferrari'nin istediği gibi performans verememesi. Ama bu sefer de hava sıcaklığı lastiklerin beklenenden daha fazla çabuk erimesine ve performans kaybetmesine yol açtı. Yani o yüzden hatta bir de şöyle bir şeyler de okudum. İşte Sainz'a da dedi takımı işte Ferrari işte 5. virajda mı 4. virajda kim işte tümseklerden uzak dur. Çünkü hani onlar da mesela ekstra özellikle Ferrari ve Mercedes arabasının performansını ekstra düşürüyormuş. Hani o yüzden aslında soğuk olması iyi gibiydi Ferrari için ama sıcak olması da bu sefer iyi olmadı onlar için yani. Sevgili Monaco prensimiz Leclerc'in öncelikle bronzlaşmış o da ona değineyim. Işıl ışıl parıldıyor kendisi. Sonrasında da gerçekten sezonun yeni bölümüne çok şanssız başladı. arabasına ilk turlarda bir vizör bandı şey oldu, sıkıştı ve bu sebeple freni aşırı ısındı, pitlemek zorunda kaldı. Yani bütün stratejisi aslında baştan yazıldı. Yarış sonundaki yaşadığı şanssızlık vesaire, onu da gireceğiz zaten. Kızlar, Leclerc'te direkt topu size atıyorum. Yani ne olacak bu çocuğun hali?
Ferrari şaşırtmıyor. Ama ilk turlardaki konuda hani kesinlikle Ferrari'nin hiçbir suçu yok. Ferrari'nin müdahale edebileceği bir şey değil. Tabii ki çocuğu pit almak zorundalar. O Leclerc'in de şey yapabileceği bir şey yok. Hatta Max'e basın toplantısında bundan bahsediyorlar. Hani Leclerc'in aracın ön kısmına bir vizör bandı sıkıştığı için pitlemek zorunda kaldı. Çok ısınıyordu falan diye. Verstappen de şey dedi, umarım benim vizör bantlarım değildir. Umarım benimkiler değildir şekli bir cevap veriyor. Ya burada hani ne Max'in bir suçu var, ne Leclerc'in bir suçu var, ne Ferrari'nin bir suçu var. Bu tamamıyla yarış anında olabilecek bir şey. Ama son pit konusunda bence sonuncuda fastest için pit denemek çok saçmaydı. Ben orada o riske girmezdim. Hani yani 5. gidiyorsun zaten. Oradan bir puan almak için 6.'lığa düşme riskine girmezdim. Ama bir noktada bu kararın stratejik olarak en doğru karar olduğunu savunuyor.
Ama bir nokta zaten ne zaman bir şey yanlış yaptığını kabul etti.
Hani senin zaten puan farkın çok fazla aslında. Senin oradan Fastest Lap'ten alacağın puan senin hiçbir aşamada şampiyonluk yarışına etkide bulunmayacak. Çünkü bir puanla kurtarabilecek bir şey değil bu. Hani Max'in üst üste yarış bitirmemesi gerekiyor.
Ona benzer bir şey de söylüyor zaten, diyor ya en son hani... Yani Leclerc'in önümüzdeki her yarışı kazanması bizi şampiyon yapmayacak. Max'in yarış bitirememesine güvenmemiz lazım. Abi hani o zaman böyle bir duruma kendinizi sokmasaydınız. O zaman neden böyle yapıyorsunuz? O zaman böyle bir duruma kendinizi sokmasaydınız.
Sonuçta Ferrari aslında sadece pilotlar şampiyonasını düşünmüyor. Yani şu an ne yazık ki takımlar şampiyonasında da onları yakalayan bir Mercedes var ve gerçekten ikincilik için
geliyoruz. Rakipler.
Aynen, o yüzden yani Ferrari'nin hani Formula 1'in biliyoruz yani ne kadar küçük hesaplar yapıldığını. O yüzden bir puan için Leclerc'i almasını ben açıkçası anlıyorum. Yani orada Leclerc'in hatası, evet biraz hızlı gitmiş ama orada da oradaki sorunun yarışın başında frenlerinin ısınması sonucu yanan sensörlerden dolayı ufak bir hata yaptığını biliyoruz. Bu arada hani hız sınırı 80-81 falan. Aynen. Hani orada da hani o aynen o suçu da ben böyle hani çok fazla Leclerc'in üstüne atmak istemiyorum. Ya yani bu tamamen bir şanssızlıktı. Yani Leclerc'in bu sene yüzü gülmüyor. Gülmemeye devam ediyor. Şöyle de bir istatistik var yani, onu da söyleyeyim. Son 9 yarıştır falan Sainz Leclerc'in önünde bitiriyor. Yani bu biraz... Biraz ilginç yani, bu artık bu sadece Ferrari'nin çok kötü olması, işte stratejide batırması falan değil yani, bu şanssızlık. Bu yani Leclerc için gerçekten büyük şanssızlık. Yani ben çok çok üzülüyorum ya.
Hem şanssızlık hem şöyle bir şey var. Hani ya her takım hata yapabilir. Bu olabilecek bir şey. Herkes hata yapabilir. Her takım da hata yapabilir. Her takım problemler ve sıkıntılar da yaşayabilir ama buradaki sorun şu. Hani rakipleriniz bu problemleri çözmek için elinden geleni yapıp çözüp sizin önünüze geçebiliyorsa, ki bunun en büyük örneği Red Bull veya Mercedes, bir şekilde araçta güncelleme yapıp daha iyi olabileceklerini kendini motive etmeye çalışıyorsa, sizin her yarış sonrası çıkıp ya bizim verdiğimiz veya aldığımız her karar esasında doğruydu, bizim hiçbir suçumuz yok diyorsanız, burada bir sıkıntı var. Hani yönetim tarafında da sıkıntı olabilir. Belki gerçekten pilot tarafında da sıkıntı olabilir. Belki iletişim sıkıntısı yaşıyor olabilirsinizdir ama bir yerde bir problem var ve siz bu problemi çözmeyip üstünü kamufle etmeye çalışıyorsunuz. Hani yani Toto Wolff gibi biri bir yarış sonrasında telsizden, herkesin duyabileceği telsizden pilotundan özür dileyebiliyorsa, belli bir yerde hatalı olduğunuzu kabul etmeniz gerekir. Hani mesela bu hafta ortalık yangın yerine döndü. Toto Wolff yine yarış sonunda çıkıp demiş ki ya daha iyi bir araca sahip olmak için hala çalışmaya devam ediyoruz. Hani ortalık yangın yerine dönmüş orada. Senin öyle bir şey söylemenin hiçbir gereği yok. Ama sen bunu söyleyip kendi taraftarına, fanlarına, pilot fanlarına bir şekilde ümit vermeye devam ediyorsun. Bence bu çok güzel bir şey. Herkesin bunu yapması lazım ama maalesef yapamıyorlar.
Ya ben kesinlikle katılıyorum. Yani Ferrari'nin bir şeyleri kabul edemeyişini temel olarak bir şeylerin yanlış olduğunu hani daha önce de konuştuk. Toto ile ilgili çok ufak bir şeye değineceğim. Yani evet, çok uzun yıllardır çok iyiydiniz. En iyisiydiniz. 8 yıl üstte kazandınız. Gerçekten yapılmamış bir şey. Hiçbir spor dalında yapılmamış bir şey. Kendisine söylemeyi çok seviyor bu detayı. Ama yani işte bu araba sürülemez, işte bir şeyler, çok kötüyüz falan. Değilsiniz abi o kadar kötü. Yani işte her yarış sırası dördüncü oluyor, üçüncü oluyor. Kaç yarış üst üste podyum yapıyorsunuz. Yani sadece artık en iyisi değilsiniz, tamam mı? Yani bunu evet çok alıştınız en iyisi olmaya. Onu olmak, yani en iyisi olmak istiyorsunuz. Ama yani işte ay öyle kötüyüz de böyle kötüyüz de. Ben biraz sıkıldım bundan açıkçası. Yani evet 8 yıldır şampiyon oldunuz. Ya bir 8 yıl daha mı olacaksınız? Bırakın da artık. Hani başka olsun tabii ki de hani bu kafayla ben iyi ki takım patronu falan değilim. Yani Toto bir şeyleri doğru yaptığı için şu an böyle, ama bir tık ben rahatsız olmaya başladım Toto'nun bu demeçlerinden.
Ben Marke Racing Team yani... battı Ayşe sayesinde. Çok teşekkürler. Yarışmıyoruz artık.
Yani yazık ağız falan. Bu demeçleri duyduğunda ne yapıyor kim bilir yani. Hani adam en kötü aracıyla 3. 4. bitiriyor sürekli. 2. bitiriyor. Bu sezon ben yarış kazanacağını da düşünüyorum. Yani biraz da empati yani. Sevgili Toto Wolff.
Monza'ya geçen seneki gibi bir kaza ve olay çok yakışır. Allah Hamilton'ın Monza galibiyet.
Ricardo'ya versin. En son gitmeden yine bir McLaren'le.
Ya ben bu arada Ricardo'nun gerçekten McLaren'e veda etmeden podyuma bir kez daha çıkmasını çok istiyorum.
Ben de istiyorum.
Tek podyum tane... ve tek galibiyetle bitmemeli o senaryo.
Ben bir tane daha yarış kazanıp böyle hani goodbye tarzı bir şeyle veda etmek istiyorum.
Şekli veda etmek.
Aynen.
Bu da bir şey, GP bu sefer... galibiyeti lütfen Ricardo'ya.
Bu sefer de şey der Ricardo işte hani demişti ya hani gittiğimi düşünen herkes bu sefer gerçekten gidiyorum. O şekil bir radyo konuşması. Yani o şekilde hani hem Ferrari hem Mercedes ile ilgili yine üzücü bazı yorumlarda bulunduk. Ama ne yazık ki özellikle Mercedes değişmiyor, değişmeyecek.
Ama işte bu kafada yani, olmak
Lökler lazım. Herkesin çok üzücü. Aynen öyle. O zaman aslında Belçika Grand Prix'si ile ilgili söylemek istediklerimizin çoğunu söyledik. Yani Mercedes ve Ferrari ile ilgili aslında tabii ki yarışın başında yaşanan önemli bir olay da var. Tabii ki Mercedes ile ilgili olan. Hamilton bu sezon ilk kez yarış dışı kaldı. İlk tur kazası sonucu Alonso ile yaşadığı. Yani aslında üstünde söylenecek çok fazla bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü yarış sonunda kendisi hatasını gayet adil bir şekilde kabul etti. İşte kör noktamda kalmıştı, onu görmedim, ona daha fazla alan vermeliydim dedi. Ki Alonso'nun Apex'in üstünde olduğunu da görüyorduk yani, aslında Alonso da genişten almıyordu. Neler düşünüyorsunuz kızlar bu gerginlikle ilgili diyeyim Alonso'nun? Sonra Alonso'nun sonrasında bir agresif radyo konuşması falan var. Alonso bununla direkt... ilgili Hamilton'ın hiçbir cevap vermeyi reddedişi var.
Klas birisi çünkü kendisi. Hamilton klasından ödün vermediği için cevap vermedi ona. Ama bekle bir kaza yaşandı, bir açıklamalar yapılsın. Alonso direkt kendisi ön sıralardan başlamayı alışkın olduğu için bu tarz kazalar yapıyor, bağladı.
Yani orada Lewis'in sakinliğini Toto bastırdı bence. Sonra şey demiş. Evet, bu adam hep ön sıradan başlıyor ama 7 tane dünya şampiyonluğu kazanmış. Demek ki strateji işe yarıyor gibi bir şey söylemiş. Çok haklı. Hani ama ben de katılıyorum orada, kesinlikle yarış kazası. Ama buradaki yarış kazaları iki tane şampiyon veya ikonik figür arasında olunca çok daha olaylı ve tabii ki hani devamında yüksek tansiyon, yüksek gerilim getiren şeylere dönüşüyor. Hani Alonso'yu da çok kızmıyorum. Gerçekten çok iyi bir start almıştı. Hani orada verdiği o tepki bence Hamilton değil, karşısında kim olursa olsun aynı tepki verirdi. Hamilton'a özgü bir tepki verdiğini de düşünmüyorum. Leclerc olsaydı başka bir şey söylerdi hani. Ne bileyim, Verstappen olsaydı. Geçen sene şampiyon oldu diye bu da böyle yarışmaya alışmış gibi bir cümle kurardı yani. Hani Alonso'nun yapısı o. Karşısında kim olursa olsun öyle bir telsiz mesajı yollardı. Ya ama onun dışında düşününce kesinlikle yarış kazasıydı. Bir ceza ve inceleme çıkmaması zaten çok doğru. Ve Lewis Hamilton adam, nasıl başardın bu kaosun ortasında kendine bir kınama, uyarı cezası almayı? Medikal şeye gitmemek ne demek? Niye gitmiyorsun? Niye reddediyorsun?
İyiyim ya deyip yani. Gitmemiş.
Okay, I'm okay deyip gitmiş yani hani. Bence hafta sonunda en saçma cezasıydı bu arada bu.
Şey çok üzücüydü. Yangın tüpüyle arabayı söndürmeye çalışması.
Ya ben Hamilton'ın yarış dışı kalması ile ilgili şunu düşünüyorum. Yani öncelikle yarış, evet işte bir sürü insan arkalardan başladı ve böyle hani çok çok böyle hype'landık falan ama hani çok tahmin edilirdi yani. Hani Max'in kazanacağını biliyorduk. İşte Alonso ve Hamilton arka arkaya başlıyorlar, yan yana başlıyorlar. Temas olur ya falan deniyordu işte cumartesi günü F1 Twitter'da o tarz mimler dönüyordu. O da oldu falan. Ama yani Hamilton'ın yarış dışı kalışı bence yarışın heyecanını da aldı. Çünkü hani burada yani bence podyumu zorlayabilirdi. Hani Russell'ın önünde olurdu zaten ama Sainz'i daha çok zorlayabilirdi. Çünkü Russell'ın şey açıklaması da var. Hani Sainz'i çok iyi kovalıyordu. Neredeyse tur başına işte bir yarım saniye, bir saniye böyle daha hızlı olduğu bir süre vardı falan. Ama sonrasında bir ufak hata yaptım ve hani lastiklerim ondan sonra istediğim gibi çalışmadı dedi. Hani bu hatayı Hamilton yapmayabilirdi ve gerçekten podyumu alabilirdi. O yüzden hani onun yokluğu bence yarışın heyecanını da biraz aldı. Hatta bunu yarış izlerken de söyledim hani Hamilton'ın varlığı hani özellikle şu andaki hani en iyi arabaya sahip olmayan Hamilton diyeyim. Hani orada o orta sıralarda podyum için bir heyecan yaratıyor gerçekten. O yüzden ben yarış dışı kalmasına üzüldüm yani. Bu kadar sıkıcı bir yarış muhtemelen izlemezdik eğer Hamilton yarışsaydı. Aslında Belçika Grand Prix'si ile ilgili söylemek istediklerimizi söyledik. Bir sene daha neyse ki anlaşma imzaladılar ve bu güzel pistte bir kez daha geleceğiz. Önümüzdeki hafta Hollanda'dayız. Zandvoort'dayız. Amsterdam'a yakın bir sahil şehri diyelim orası. Yani tabii ki de tahminlerimle o zaman ben direkt başlıyorum. Ben tahminlerimi böyle biraz manifesto niyetinde yapmayı seviyorum. O yüzden Red Bull pilotlarından birinin özellikle Verstappen'in diyeyim. Verstappen'in teknik arıza sonucu yarışı bitiremeyeceğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Ya biraz da böyle olmasını istiyorum. Çünkü fark artık Perez'le bile 93, Leclerc'le 98 olmuşken. Daha heyecanlı bir şampiyona olsun ya artık diyelim. O yüzden benim tahminim bu yönde kızlar. Sizin tahminlerinizi alalım.
Ben tam tersi yönde giderek aksi olarak Max'in bu yarışta kazanacağını düşünüyorum.
Ben az önce düşündüğüm şeyden vazgeçtim. Diyorum ki Leclerc podyum. İnşallah. İnşallah bir manifest ya. Yapalım biz de bir. Yani Leclerc podyuma evet. Çıkar diye düşünüyorum. Hatta bir Ferrari, Mercedes, Red Bull podyum olur. Nasıl dizilirler bilmiyorum ama bence bu sıralamada dizilecekleri bir podyum olur.
En sevdiğim podyum üçlüsü ya. Her takımdan birer pilot.
Hiş, ben de çok seven. Bence böyle bir şey olur gibi geliyor. Tabii isteğim
evet, var. Yani bu sene Çağla senin hani tahminle ilgili söyleyeyim. Bu haftada eğer kazanırsa Red Bull hani kupayı alabilirler bence. Çünkü hani pist yapısı olarak da Spa'dan çok farklı. O yüzden hani orada da Max kazanırsa artık ilan etmiş olur şampiyonluğunu.
Bana
o
öyle geliyor.
Umarım kazanmaz.
Bana şey gibi geliyor zaten. Hani sonraki süre boyunca biz şampiyon bir pilotu izleyeceğiz gibi geliyor bana. Öyle geldi için bu tahmini yaptım.
Evet, muhtemelen zaten 3 yarış kala falan ilan edecek gibi duruyor. Bakalım ya. Yani o zaman önerilere geçelim.
Çok heyecanlıyım önerim için.
Ben de.
O zaman direkt senden başlayalım Eylül.
Ben bir app önereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz aplikasyon. Ben App Store'dan indirdim. Google Play'de var mı bilmiyorum. Vardır diye düşünüyorum. BeReal. Müthiş bir uygulama. Hani tamamen anlık olarak paylaşım yaptığınız ve bu anlık paylaşımı ne zaman yapacağınızı bilmediğiniz bir uygulama. Bildiğiniz böyle size notification geliyor ve 2 dakika içerisinde fotoğraf çekip paylaşmanız lazım. 2 dakika içerisinde paylaşım yaparsanız arkadaşlarınızın neler paylaştığını görebiliyorsunuz. Ama paylaşım yapamazsanız göremiyorsunuz. Yani totalde fotoğraf çekmek için 2 dakikanız var. Tabii siz bu paylaşımı işte bu notification size geldikten 10 saat sonra da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi fotoğrafı çekmek için totalde 2 dakikanız var. Bir ön kamerayla bir de arka kamerayla fotoğraf çekiyorsunuz. Hani hem örnek veriyorum kendinizi hem ne yaptığınızı gösteriyorsunuz. Harika bir uygulama. Snapchat gibi ama Snapchat'in daha filtresiz ve normal bir hali. Ben çok beğendim. Hepiniz bir kurcalayın indirip. Lütfen kızlar siz de indirin.
Evet biz hala indirmedik özür dileriz.
Evet lütfen indirin.
Ama şu an sen bir anlatınca bana bir tık creepy gelmedi değil yani.
Creepy şöyle değil. Hani telefon numarasıyla giriş yapıyorsun. Ama şey yapabiliyorsun hani her şeyini kendin filtreleyebiliyorsun. Mesela benim paylaştığım şeyleri sadece benim arkadaşlarım görüyor. Ve rehberindeki herkesi otomatik olarak eklemiyor. Sen ekleyebiliyorsun. Bir de username'le de paylaşabiliyorsun. Benimki galiba adım soyadımdı yani hani. Hatırlamıyorum ne aldım o an.
Bir bakın. Eklesinler seni.
Beni ekleyebilirsin.
Çağlam, senin önerin nedir?
Ben bu sıcak günler için çok güzel bir şey önereceğim. Termal su. Eğer aranızda daha önce kullanan varsa, ya tonik gibi yüzünüze sıkıyorsunuz ve o soğuk sıcak havada sizi soğutuyor. Ve aynı zamanda yüzünüzü besleyen bir şey. Ben aldığımdan beri sürekli azıcık böyle sıcaklamaya başlasam direkt yüzüme sıkıyorum ve böyle yayıyorum. Ve cildim parlamaya başlıyor. Cildinizin parlamasını bu arada istiyorsanız öneririm.
Sprey deodorant formatında değil mi? Böyle hani şey değil. Böyle pıslığı böyle.
Evet.
Anlatma şekli.
Yarın ofise getiriyorum bunu. Şey böyle. Aynen, deodorant gibi ama çok güzel. Göreceksin yani.
Okay. Benim bu haftaki önerim de arkadaşlar bir dizi olacak. Eğer böyle bir diziye başlayayım ve 10 sezon, 11 sezon upuzun böyle bağlanayım, herkesi çok seveyim, hepsini gerçek hayatta da tanıyormuş gibi hissedeyim tarzı bir dizi istiyorsanız Modern Family'ye başlayabilirsiniz. 20'şer dakikalık bölümler, toplam 11 sezon. Yani şu anda hani tabii ki çok fazla gülüyorum ve çok seviyorum herkesi ama hani en büyük izleme sebeplerinden biri hani karakterleri çok seviyorum ve onların hayatı, onları nereye götürecek çok merak ediyorum. Neler yaşayacaklar, kimi sevecekler, hangi okula gidecekler falan, böyle şeyleri merak ediyorum bayağı. Hepsi böyle arkadaşım gibi oldu. Siz de öyle bir dizi izlemek istiyorsanız Modern Family'ye yani kesinlikle düşünün derim. O şekilde. O zaman kızlar, sizin de eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır?
Yoktur.
No.
Yoktur. O zaman yine uzun bir bölüm oldu biraz. Bizleri buraya kadar dinlediyseniz, önerilerimizi gerçekten değerlendirip böyle bir bakıyorsanız onlara, teşekkür ederiz. %100 şampiyonusunda arabalar yarışıyorum. Sonuna geldik. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Görüşürüz.